Ayrım 25.
Deborah resim yeteneğinin zamanla alacağı biçimi söylemesi için yeniden sese yalvarmak istiyor ama düş silikleşmeye başlıyordu. Yıldızların sesleri zayıflıyor, sonunda tümden yok oluyordu. Ertesi sabah Deborah hala gördüğü düşün etkisi altındaydı. Öyle ki Carla geldiğinde aylak aylak oturup konuşurlarken aklı hep başka yerlerde gibiydi. Işıltılı yıldız kümesi hala gözlerinin önündeydi ve elleriyle o yumuşak kıvrımlı kemiği hala sıkıca tutuyordu. "Kızma lütfen" deyip Carla'ya düşünü anlatmıştı. Eğri şeyi çıkarmak için karı kazdığı bölüme geldiğinde Carla da onunla birlikte düşün etkisine kaptırmıştı kendini. Deborah gömülü şeyi çıkarırken Carla, "Ne olduğunu görebiliyor musun, nasıl bir şey?" demişti. Deborah ne zaman sanki kemiği kaplayan karı temizliyormuş gibi bir hareket yapsa, o da hafifçe kıpırdanmıştı. Deborah bulduğu cismi betimseyip sesin söylediklerini anlattığında Carla ağlamaya başlamıştı. "Sence doğru mu bu? Gerçekten doğru olduğunu düşünüyor musun bunun? Sana her şeyi olduğu gibi anlattım." "Uydurmuyorsun değil mi? Yani aynen böyle gördün." "Evet." Carla gözlerini silip "Sadece bir düş bu, senin düşün" demişti. "Ne olursa olsun gerçek bir şey bu. Hiçbir zaman ulaşamayacağım bir şey" demişti Carla, düşünceli düşünceli. "İtiraf edemeyeceğim bir özlem." Deborah sözlerini bitirdiğinde Fury, "Resim yeteneğini hiçbir zaman ciddiye almadın değil mi?" dedi. "Koğuş raporlarında sürekli senin her türlü zorluğa ve kısıtlamaya karşın resim yapmayı nasıl başardığını okuyordum. En hasta olduğun dönemde bile büyük bir yeteneğin vardı ve şimdi kendilerini durmadan geliştirmelerini sağlayacak bir yaratıcılığın çağrısını duyma şansına sahip olmayan insanlarla kurduğun ilişkilerde neler olabileceğini görüyorsun. Sağlıklı bir arkadaşlığı unutkanlığa gömmek zorunda kaldın ve gün ışığı görebildiğin anları da belleğinden silip attın. Bence bu düşün sana bir başka sevinç kaynağının varlığını da hatırlatmış olması gerekir. Carla'yı anlamandır bu. Seni azıcık da olsa kıskanan pek çok insan olabilir. Evet evet biliyorum. Şu eski şanslı kız meselesi gibi geliyor bu. Ama öyle değil. Bir sürü insanın sahip olmak için pek çok şey vereceği şu büyük, verimli yeteneğinin değerini anlamıyordun hiç. Belki de bu düş sayesinde bu gerçeğin bilincine varmaya başladın biraz. Dünyanın çağrısının bir parçası bu düş. Deborah, Fury'nin onu tanımlamasını dinlerken hiç de lanetli, yıkılmış bir yaşam tanımı gibi gelmemişti bu tanım. Fury ile birlikte eski bir Yuri yakarışını andılar. Hiç değişmeden uykuda, sessizlikte Niganon haykırıp çağırır. Lanetli insanlara yönelik gizli bir haykırıştı bu ve böyle insanların yıkımında Deborah'ı bir araç olarak kullanıp onu suç ortağı yapmıştı. Bu dehşet verici durum ortadan kalkmış gibiydi şimdi. Onun hastalık bulaştırmadan herhangi bir şeye dokunması olanaklı mıydı acaba? Zehirlemeden sevmesi, zarar vermeden tanık olması olanaklı mıydı? Bir arkadaşının iliklerinde duyduğu temel bir gereksinmesine tanıklık edebilir miydi? 28. Bölüm. Deborah sonraki ayları yalnızca kalem ve mürekkeple bir dizi resim yaparak ve Dr. Fred'le sürdürdüğü yoğun ve bunaltıcı seanslarla geçmişi ayrıştırarak geçirdi. Dünya biçim, boyut ve renk kazanmaya başladıkça Koro çalışmalarını ve dikiş kursunu umutlarına temel olamayacak kadar kırılgan bir platform olarak görmeye başlamıştı. Ne denli sevimli, aklı başında ve uyumlu olursa olsun, görünmez ve duyulmaz bir varlık olmanın ötesine geçemiyordu bir türlü. Metodistlerin ayin zamanlarını, hanımlar mihrabı kulübünün kimi dedikodularını bilse de, bu yerlerdeki bütün davranışlarına aynı biçimde karşılık verdiği, kibar ama kapanık yüzlerin bir santim gerisine bile erişemiyordu. Bir pazar ayininde başını John Steiner'ın 7 kez amin adlı metninden kaldırıp kilisedeki topluluğa baktı ve bu insanlar Tanrı'nın onlara bağışladığı şeyler için hiç şükrediyor mu acaba diye düşündü. Zihinlerindeki ışık için, dostlar için, doğa yasalarına tepki olarak duyulan soğuk ve acı için, bu yasaları beklenti edinecek kadar derinlemesine kavrama yetisi için, görkemli bir ritim içinde birbirini izleyen gündüz ve gece için, yükseklere sıçrayan kıvılcımlar için, dostlar için. Yaşamlarının ne denli güzel, ne denli imrendirici olduğunu biliyor muydu bu insanlar acaba? Boş zamanlarında yürüttüğü bir iki uğraşın, onun yeni doğmuş bir gerçekliğe yönelik kırılgan evetini sınaması ya da uygulaması için çok az olanak sağlayacağını gitgide daha çok aklı kesiyordu Deborah'ın. Latince ve azıcık da Yunanca biliyordu gerçi. Ama liseyi bitirmemişti ve belleğindeki lise anıları neredeyse 4 yıl öncesine uzanıyordu artık ara sıra. Yabancı bir yerden çıka gelen bir ziyaretçinin anılarıydı bunlar sanki. Deborah kasaba gazetelerine göz attığında dünyaya ve dünyanın gerçeklerine ilişkin bilgilerinin yetersizliği karşısında şaşırıyordu. Hiçbir iş, hatta en sıradan olanı bile ona açık değildi. Kasaba küçük ve dural bir yerdi. Garsonluk ya da tuhafiye mağazasında tezgahtarlık gibi işlere akın akın başvuran yığınla insan olmayacağı kesindi. Fazla zeka gerektirmiyordu bu işler. Ne var ki Deborah'ın bu işler için bile gerekli nitelikte olmasını sağlayacak düzeyde bir öğrenimi yoktu. Deborah bir süre hastaneden bu konuda hiçbir yardım görmedi. Psikiyatrların kendileri de kasabanın yabancısıydı. Dahası bir iş için nitelikli ya da niteliksiz olmak gibi kaygılardan yıllar boyu uzak kalmışlardı. Doktor Fred incelikli bir biçimde bunun belki de Deborah'ın kendi başına halletmesi gereken bir sorun olduğunu ima etmişti. Ayakta tedavi gören hastalar bölümünün yöneticisi de aşağı yukarı aynı karşılığı verdikten sonra bu konuyla ilgileneceğini söyleyip kestirip atmıştı. Ancak 2 hafta sonra Deborah'ı yeniden bürosuna çağırdığında adam biraz şaşkın görünüyordu. Çeşitli kişilerle görüştüm dedi yönetici ve öyle görünüyor ki bir işe girebilmek için lise mezunu olman şart. Deborah'ın yüzünde beliren dehşeti görünce bir süre düşün bu konuyu dedi. Yönetici Deborah'ın o gün gidip kasabanın lisesine baktığını bilmiyordu. Kasabanın ta öteki ucunda ansızın insanın karşısına çıkan koca koca binalardan oluşmuş bir okuldu bu. Taş yığınları iri cüssesi yüzünden uçamayan bir moa gibi yere çakılı duruyordu. Deborah işte bu okulun öğrencilerinden biri olmak zorunda kalacaktı belki de. Yıllar önce buna benzer bir okula almışlardı onu. Hiç kuşkusuz bir hastalık yıllardır içinde yavaş yavaş kök salmaktaydı. Ama en son ve en korkunç aşamaları yitirdiği günleri, ansızın Yuri'nin karanlıklarına düştüğü anları, hep bu okuldakine benzer koridorlarda, bu okulda göreceği yüzlere benzer yüzler arasında gezinirken yaşamıştı. Çevresindekilerle aynı özü paylaşıyormuş gibi davranmaktan vazgeçmesinden önceki savaşımı gelmişti aklına. Yine tutsak olmasına yol açan ve hiç tedavi edilmemiş yaralar taşıyan, için için ölen, özdeşlikin çıldırtıcı baskısını ayrımsayamayan ve gizlice Entrebbe'nin, sansürün, koronun ve kuyunun hem yurttaşı hem de tutsağı olan o gizemli Japon'u düşünmüştü. Onu tutsak alanlarla uzlaşmış olsa bile benzerlike uyma, neye mal olursa olsun bir ait olma tablosu oluşturma isteğini yitirmişti artık. Bu girişimin neye mal olacağını biliyordu şimdi. Sınıf arkadaşlarının ondan 3 ışık yılı uzakta ve 3 yaş küçük olacağı, gerginlik ve korku içindeki bir kasabada dünyasının olsa olsa bir çorak ülke olacağını biliyordu. Artık Yuri'ye ait olmasa da bir zamanlar acı içinde gün be gün farklılık olgusuna sığınmasına yol açan yeryüzüyle arasındaki korkunç yabancılık sürüp gidecekti. Yuri olsun olmasın, böyle öğrencilerin arasına karışmak için okul baloları, klikler, bügüdiler ve sınıf rozetleri için çok geçti. Deborah, ait olmanın özel söyleminden bıkmıştı artık. 19 yaşındayım demişti bina yığınına. Çok geç artık. Sonra da hem gerçek hem de gerçek dışı olan bir ayrılığın her kilometresinde esen yürü rüzgarında titreye titreye geri dönmüştü. O neşeli lise günlerine dönemem artık dedi yöneticiye. Spor salonunda voleybol oynayıp okul danslarında zıp zıp zıplayamam artık. Ama elinde bir diploma olmadıkça... Non omnia possumus omnes dedi Deborah ve yöneticiye bu sözün Vergilius'a ait olduğunu hatırlattı. Ama adamın söylediğinin doğru olduğunu biliyordu. Yapabileceğin şeylerin bir listesini çıkarsana dedi yönetici. Deborah bunun bir iş yapıyormuş gibi görünme, yararlı bir şey yapma çabası olduğunu anlamıştı. Bunun el çabukluğuyla çıkmaz sokak tabelalarını yerlerini değiştirmekten başka bir şey olmadığını sezmişti. Yönetici bu işten yakasını sıyırmak istiyordu. İş dünyası geçim sorunları gibi konularla başının ağrıtılmasını istemiyordu. Deborah bunu sezince anlayışlı davranma isteği duyarak ona itaat etmeye ve dediğini yapmaya karar verdi. Sözcüklerin birinde gizli bir seçim olanağı, bir yetenek ya da gerçekten işe yarayabilecek bir şey keşfedebilirdi belki. İşte o küçük belki yine ortaya çıkmış, küçücük bir kıvılcımı zorlu bir ateşe dönüştürmeye başlamıştı. Deborah pansiyondaki odasına dönüp küçük masasının başına geçti ve bir kağıdın ortasına cetvelle bir çizgi çekti. Çizginin sol yanına bildiği şeyler, Sağ yanına da yapabileceği işler yazdı. Bildiği şeyler: 1. Bisiklete binebiliyor. 2. Hamlet'i baştan sona ezbere biliyor. 3. Ölü gibi uyurken her an bütün zihinsel yetileri çalışır durumda uyanabiliyor. 4. Müthiş bir müstehcen sözcük dağarcığı var. 5. Biraz Yunanca biliyor. 6. Biraz Latince biliyor. 7. Katılaşma eğilimi var. 8. 10 yıllık ressam. 9. Pek çok akıl hastalığı türünü oluşturan öğeleri biliyor. Bunları özgünlüğe bakıp gerçeğe uygun biçimde taklit edebiliyor. 10. Sigara içmiyor. Yapabileceği işler: postacılık, okulda Hamlet oynayan çocuklara özel öğretmenlik, gece bekçiliği, dil danışmanlığı, yeterli düzeyde değil, okulda Latince okuyan çocuklara özel öğretmenlik, profesyonel katillik, bir dahi değil, ticari açıdan pek işe yaramaz, oyunculuk, çok tehlikeli, şarap tadımcılığı. Deborah 4, 5, 7 ve 9. şıkları çıkararak listeyi yeni baştan yazdı. Özellikle profesyonel katillik bölümünü çıkarmak zorunda kalışına yeriniyordu. Kasları hiç de uyumlu biçimde çalışmayan, çarpık çurpuk, hantal bir insan olduğunu ayrımsamıştı. Oysa profesyonel katillerin sırım gibi ve zarif olması gerekiyordu. Deborah, Atumai'den o denli yoksundu ki, kurbanlarının hep yanlış yöne doğru düşeceğini biliyordu. Ve gözünün önünde kendini 150 kiloluk eski bir güreşçinin gövdesinin altından çıkmaya çalışırken canlandırınca, 7. şıkkın daha baştan kaybedilmiş bir dava olduğunu anlamıştı. Ertesi gün Deborah listeyi yöneticiye götürdü. Ama onun listeyi okumasını beklemeden dışarı çıktı. Entrebu bile hem kraliçesi hem de kurbanı olan bu kişinin ortaya bu denli az beceri koyabilmesinden utanç duyuyordu. Koro ise bir yenge sarhoşluğu içinde böbürlenip duruyordu. Dünyanın sunduğu seçenekler korku veriyordu Deborah'a. Olası gelecek biçimleri yönetim bölümünden çıkınca yürümeye başladığı şu koridor gibi önüne serilmişti. Her 3 metrede bir özenle etiketlenmiş, tümü de kapalı kapıları olan uzun bir yoldu bu. "Aa, Miss Balu!" diyen bir ses duydu arkasında. Seslenen sosyal hizmet görevlilerinden biriydi. Şimdi ne var diye düşündü Deborah. Bana oda bulundu. Onun için bir başka oda avcısına gereksinmem yok. Ötekinin avcılığını iptal edecek biri değilse bu tabii. Doktor Oster senin liseye gideceğinden söz etti bana. Dünyanın kilit adım kilit döngüsü gene başlamıştı işte. Onun gene Juggernaut'un altına girmesini kararlaştırmışlardı demek. Yanmaya başlayan tümörün kızıllığı yukarı doğru yayıldı ve sonunda Deborah'ın gözleri bu acıyla alev alev yanmaya başladı. "Niye hemen aklıma gelmedi bu?" diyordu sosyal hizmet görevlisi. "Kentte seni hazırlayabilecek bir yer var." "Neye hazırlayabilecek?" dedi Deborah. "Sınavlara." "Ne sınavlarına?" "Ne olacak, dışarıdan lise bitirme sınavlarına. Daha önce de söylediğim gibi en uygun çözüm yolu bu gibi görünüyor." Sosyal hizmet görevlisi soran gözlerle Deborah'a bakıyordu. Deborah ona kızıl bir perdenin gerisinden herhangi bir şeyi duymanın olanaksız olduğunu, verdiği bu haberin yüzündeki kanın çekilmesine yol açtığını ve onu rahatlattığı gibi içindeki baskı kaynağında değişim eğrileri yarattığında söyleme isteğini duydu. "Kasaba lisesine gitmem gerekmeyecek mi yani?" "Hayır, dediğim gibi kentte özel ders veren bir okul var. Seçim yapabilirim demek ki, öyle mi? Onlarla seçenekleri konuşabilirsin. Randevu almak gerekiyor mu? Şey, sen hala gözetimde. Siz bir randevu alabilir misiniz?" "Evet, alabilirim." "Peki ne söylediklerini bana anlatır mısınız?" Sosyal hizmet görevlisi anlatacağını söyleyip gitti. Deborah yere oturup kadının uzaklaşmasını izledi. Kızıllığın acısı hafiflemeye başlamıştı. Ama içindeki ürkü bir türlü çekip gitmiyordu. "Yüreğinin sesini dinle," dedi Entrebu yanı başına düşerek. Deborah'ın kulağına rüzgarla çarpan mandalsız bir kapı gibi apansız çarpıvermişti bu söz. "Ne oluyor, ne oluyor?" diye seslendi Yuri'ye. "Gerçek bir varlıktım ben, hem de tam burada, hem de biraz önce." Gözleri ona oyun oynamaya, görüntüleri çarpıtmaya başlamıştı. Ağzından çıkan Yuri sözcüklerde garip bir biçime girmişti sanki. Yuris bile gizli bir şifreye dönüşmüştü. Neden, neden böyle bir şey oluyor? Sorusu dünyanın sessizliğini bölmüştü. Yanına birilerinin geldiğini sezdi. Belki de bürosundan çıkıp gelen Doktor Oster'dı. Ne var ki gözleri gibi kulakları da her şeyi çarpıtıyordu. Sendeleyip birine çarpınca duyular karma karışık diye haykırdı. Saldırganlaşacak mı acaba? Ya da buna benzer bir şey duydu sesin ötesinden. Bıkkınlık ve tedirginlik vardı bu soruda. Deborah bir yanardağ için şiddetin bir doğa yasası olduğunu söyleyerek yanıt vermeye başladı. ama iletişim kurma yetisini tümüyle yitirmişti artık. İki yanındaki bulanık görünümlü bir takım eller onu tutup sürükleyerek çelik hasta asansörüne soktu ve yeniden yukarıya D koğuşuna çıkardı. Her şey sil baştan olmuştu. Kendine geldiğinde yeniden yeni baştan sarılıp sarmalanmış, sıkıca bağlanmıştı. Tulumun içinde boylu boyunca yatan gövdesine bakıp güldü. Şimdi biliyorum artık, ey değişen düşen tanrılar, şimdi biliyorum artık, ey hüzünlü tanrı Lactemon, şimdi Carlyle'la Doris Rivera'nın neden öyle bitip tükendiğini biliyorum. Sert, acıtıcı kahkahası boğazını parçalamıştı sanki. Bir süre sonra Quentin Dobzhansky, Deborah'ın nabzına bakmaya geldi. Merhaba dedi Quentin, neşeli mi yoksa ciddi mi görünmesi gerektiğini kestirmeye çalışarak, tulum işe yarıyor mu? Eh görebiliyorum gene dedi Deborah. Duyabiliyorum, konuşabiliyorum. Quentin'in yüzüne baktı. Hala arkadaş mıyız? Elbette dedi Quentin tedirgin bir tavırla. O halde yüzünün ifadesiyle oynama Quentin, rahat bırak yüzünü. Quentin yüzünü doğal haline bırakınca düş kırıklığı ortaya çıktı. Sadece şey, senin dışarıda olduğunu ve yaşamaya başladığını düşünmek hoşuma gidiyordu, o kadar. Quentin bir kaygının acısını duymaya başlamıştı. Çünkü çok iyi duygular beslediği bu insan bir deliydi. Doktorlar ona böyle kişilere akıl hastası demesini söylemiş olsa bile ve yanlış şeyler söylerse onu daha da delirtebilirdi. Doktorlar ve okuduğu bütün kitaplar ona kesin ifadeler kullanmamasını, tartışmamasını ve duygularını belli etmemesini, neşeli ve yardımsever olmasını söylüyordu. Bütün bu öğütlere karşın Deborah'ı etkileyip yüreklendirebildiğini de biliyordu. Bu düşünceden yola çıkarak onu etkilemeyi denemiş, bu girişimi içinde ona karşı bir yakınlık duygusu uyandırmış ve böyle bir şeyi duymayı başarması da gözünde Deborah'ı bir insan yapmıştı. Deborah çirkin, dağınık saçlı, kaba saba bir kızdı ama dış görünüşü yüzünden ona çok gülmüşlerdi bir zamanlar. Şu anda Deborah'ın göründüğü gibi o da yenilgiye uğramıştı. Bir kazada her yanı parçalanmış bir halde yolun ortasında serilip kalmıştı. Yanı başında da babası yatıyordu. Yardımına koşan kişiler tıpkı Deborah'ın şu andaki sarılıp sarmalanmış hali gibi onu da bir battaniye ile sıkıca sarıp sarmalayarak hastaneye götürmüşlerdi. Quentin o yolculuğu hatırladı. Acıdan önce acıdan daha kötü bir şey duymuştu. Her yanının hem gövdesinin hem ruhunun ezilip pelte gibi olduğu biçiminde korkunç bir duyguydu bu. Ve bu duygu tekerlek jantlarının dönüş ritmiyle tekrar tekrar kulağına fısıldayıp durmuştu. Parçalanmış ezilmiş, parçalanmış ezilmiş. Daha sonra duyduğu acıdan tuhaf bir övünç de duymuştu. Babasının ölümü geride katıksız, bitimsiz bir üzünç bırakmıştı. Kırık kaburgalar, her soluk alıp verişi, ölüm olasılığını yarattığı bir zevk duyumuna, sağ kalmış olmanın verdiği bir acıya dönüştürmüştü. Şimdi Deborah'a bakarken beyninin içinde tekerlek jantlarının dönüşünü duyuyordu. Gene parçalanmış ezilmiş, parçalanmış ezilmiş. Şu anda Deborah da aynı duygular içindeydi herhalde. İçecek bir şey ister misin? Hayır, teşekkür ederim. Acı çekerek, birbirlerinden çekinerek, Quentin düş kırıklığının Deborah'da korkusunun derecesinin karşısındaki kişi tarafından iyice anlaşılmasını bekleyerek öylece bakıştılar. Ansızın arkadaşı olan Quentin Dobzhansky'nin bir erkek, cinselliği olan bir erkek, onun varlığındaki boşluğun yankı alanlarına bir tutku çığlığı gönderen, tutkulu bir erkek olduğu geldi Deborah'ın aklına. Deborah içindeki bu boşluğun ayrımına ancak şimdi varmıştı ve bu boşluğu keşfettiği an açlığı da keşfetmişti. Derin ve yeğin bir açlıktı bu, yıllarca gecikmiş ve daha önce hiç ölçülmemişti. Ama bu açlığın derecesi gizli gücün derecesini de simgeliyordu. Furi haklıydı, kaçık olsun olmasın Deborah duyumsayabiliyordu. Deborah gözlerini Quentin'e çevirdi. Quentin kapıda duraklamış, umut verme düşüncesiyle bekliyordu. Oysa sunmak istediği kadar umut yoktu içinde. Bir saatin daha var dedi. Tamam, Deborah çirkin olduğunu biliyor ve Quentin'in gözlerini ya da imgelemini çirkinliğiyle rahatsız etmek istemiyordu. Onun için başını yana çevirdi ve Quentin kapıyı arkasından kaparken hiç sesini çıkarmadı. Bu kez onu alaya alan Entrebu değil, donuk mavi gözlü kara tanrı Lactemon oldu. Balıkçı savaşı kazandı ve balık ağa girdi. Ama balık bir türlü ölmüyor. Bir ölü olmuyor, çırpınıyor, kayığın kenarlarına çarpıyor, maddesini bulup ona dönmeye çalışıyor, ona yaşam veren özden yoksun bırakılmasının acısını duyuyor. Balıkçıyı kederlendiriyor bu, Balıkçı balığın can çekiştiğini düşünmek istemiyor. Oysa bu onun ödülü, yengisi. İşte sen de dünyanın gözünde, aynı zamanda bizim de gözümüzde böylesin. Yeniden öl ve bırak, her şey olduğu gibi kalsın. Anlamıyor musun diye haykırdı Deborah Lactemon'a. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum artık. Deborah o öğleden sonra koğuşa döndüğünde bir hasta bakıcının hemşire odasının yakınında bir külliğe bıraktığı, için için yanmakta olan bir sigara izmariti buldu. Sigarayı alıp sakladı ve kaldığı yatakhaneye götürdü. Şimdi Anne ile Dobin'in Mary'sinin arasında yatıyordu. Yatakların arasına gizlenerek yere oturdu ve yanık izlerinin hala durduğu koluna baktı. Yanık yerlerdeki dokuda hiçbir duyum olmayacaktı. Dolayısıyla aynı yerleri yakmak hiçbir işe yaramayacaktı. Yeni bir yanık oluşturmaya karar vererek yanar durumdaki sigarayı henüz duyarsızlaşmamış etin üzerinde söndürmek üzere koluna yaklaştırdı. Ama sigara koluna yaklaştıkça ateşin sıcaklığını, yakıcılığını duymaya başladı. Tüylerinin daha ilk alazlanmasıyla bıçak gibi keskin bir acı duyunca şaşkın bir halde sıçrayıp kolunu çekti. Bir refleksti bu, dedi yatak demirlerine. Olanlara inanamıyordu. Ardı ardına kolunu yakmayı denedi. Ama sigarayı nereye uzatsa şiddetli bir yanık acısı içgüdüsünü bastırıyor ve Deborah sigarayı daha etine dokunduramadan kolunu çekmek zorunda kalıyordu. Sonunda sigarayı yatağın ayağında söndürdü ve Yuri dilini kullanarak yüksek sesle konuştu. Bütün dünyaların bütün tanrılarına ve korolarına söylüyorum. Artık yakmak yok, ateş yok. Çünkü bağlanmaya başlıyorum galiba. Duyduğu korku ve sevinçten ağlamaya başladı. Galiba bu dünyaya bağlanmaya başlıyorum. Deborah, Furi ile görüşme saati geldiğinde, Furi'nin bürosuna koşarak gitmesiyle gözcüsünü korkuttu ve paldır küldür içeriye dalıp seansı hemen başlattı. Hey, insan kendini yakınca ne oluyor biliyor musunuz? Yanıyor, işte o kadar. Ve yanma denen bir acı veriyor, işte o kadar. Yine mi kendini yaktın diye sordu Furi. Yüzünde Deborah'ın gülümsemesine karşılık olarak beliren gülümsemesini geri almıştı. Denedim ama yapamadım. Aa, çünkü acıttı. Ah, buna çok sevindim. Birbirlerine gülümsediler.